Ayrım 5, Ç'nin Mektupları, sayfa 62. Antonio Macco. Yoldaşlar, bugün Küba'nın kurtuluşu uğruna mücadele eden Titan de Bronce'nin 66. yıl dönümü olan bir yıl daha sona ermekte. Her yıl olduğu gibi Küba halkı ona olan saygısını göstermek üzere hazır bulunmaktadır. Bu anma, yıllar boyunca anıtı önünde her zaman aynı halkın geçit yaptığı görüldü. Ama bu tribünde çok değişik toplumsal eğilimlerin temsilcileri bulundu. Küba'da sosyalizmin inşası işiyle uğraştığımız, Amerika'nın tarihinde yeni bir devreyi başlattığımız bugün, Antonio Masson'un anısı ona layık olan parlaklığa kavuşuyor. Anısı, halka daha sıkı bağlı olmaya başlamıştır ve yaşamının muhteşem mücadelelerinin ve kahramanca ölümünün tüm tarihi tam anlamını, halkın kesin kurtuluşu için özverinin anlamını bulmaktadır. Masio, yalnızca bu mücadeleye katılmakla kalmadı. Aynı zamanda, halkımızın tüm kurtuluş çabasının yaslandığı üç büyük direkten birisi oldu. Máximo Gómez ve Martí ile birlikte, o dönemdeki devrimin en önemli gücü ve en yüksek ifadeleriydiler. Masio, Gomez'in oğlu Panchito Gomez, Toro ile yan yana Küba'nın kurtuluşu uğruna yaşamını verdiğinde, Martin'in bu işi yapalı bir yıl oluyordu. Kurtuluş güçlerinin en kararlı ve en derin siyasal kafası artık düşünmüyordu. Ve ufukta Küba'daki devrimci savaşı, sömürgeci güçlerin tümünden kurtuluşunun en uç noktalarına dek götürecek kapasitede yöneticiler görünmüyordu. Dahası mirasçı olanlar, Yankee planlarının çapını ve Maine ve onu izleyecek olanlardaki kötü niyetli manevraları anlayacak yeterli kavrayıştan bile yoksundular. Biçimsel olarak 98'de biten ve bağımsızlıkla 1902'de biçimsel bir doruk noktasına ulaşan o kurtuluş savaşı böylece tamamlanmamış olarak kaldı. Bugün bizlerin yürüttüğü onun doğrudan devamıdır. Ancak Küba'nın kurtarılması görevinin ne yazık ki bugün de hala tamamlanmadığını söyleyebiliriz. Emperyalist düşman güçlü pençelerini, iştahını, devrimimizi yıkma arzularını koruduğu sürece seferberlik halini sürdürmek zorundayız. 30 yıl boyunca bugün bizlerin inşa etmekte olduğunun temellerini atmak için savaşmış olan o dönemin tüm insanlarının ve Antonio Masson'un örnekleri ve tarihi bizler için 68 ya da 95'in şanlı tavrının konulduğu günlerdeki kadar canlı ve mevcuttur. Antonio Masson'un yaşamında onu insan ve askeri deha olarak belirleyen çok önemli iki anı vardır. Bunlardan biri tüm akımlara, tüm konformistlere 10 yıllık mücadeleden sonra nasıl olursa olsun bir barış yapmak isteyen tüm umudunu yitirenlere karşı kurtuluş ordusu dağıtıldığı ve Zanhon Barışı imzaladığında Antonio Masson'un Baracoa protestosunu ilan ettiği ve tek başına imkansız olan koşullarda mücadeleyi sürdürmeye çalıştığı zamandır. Bununla birlikte o küçük jungle ordusu tüm topraklara sahip olacak olan kongresi, başkanı, delegeleri, bakanları, savaşçı güçlerle sivil güçler arasında tam bir ayrımın olduğu herhangi bir ülke gibi yapılandırılmıştı. 78 yılında yurtsever cepheyi bölen derin krizler, yönetim birliği ve otorite tamamen yitirildiği ölçüde şiddetlenmişti. Baracoa protestosu, soylu bir ruhun 10 yıldır kendini adadığı bir mücadeleyi sürdürmek üzere yaptığı son girişimdi. O sıra bu girişim bir sonuç vermedi ama düşünsel planda var olmaya devam etti. Bir kısmı Küba'da, diğerleri Karayiplere ya da Amerika'nın diğer ülkelerine dağıtılmış olan büyük yurtseverlerin tümü azimlerini uzun süre kaybetmeyerek vatana özgürlüğünü vermek için defalarca dönmeye çalıştılar. 95 yılının sonunda bunu başardılar. Başlangıçtaki çarpışmaların ardından Máximo Gómez'in komutasında böyle niteliklere sahip bir ordu örgütlendi. Böylece Masson'un yaşamının belirleyici yiğitliklerinin ikincisi hazırlandı: İstila. Antonio Masson birliklerini sabırla örgütleyerek, onları güçlü bir süvariyle destekleyerek, o dönem piyadesinin zayıf olan ateş gücünü sürekli hareket, yürüyüş ve karşı yürüyüşlerle arttırarak, hemen hemen her gün durmaksızın çarpışarak, çoğunluğunda ölümüne saldırarak, diğer zamanlarda saldırılara sebatla direnerek adayı bir uçtan diğer uca kat etti ve devrimci ateşi Kurtuluş Savaşı'nın önceki evresinde hiç tanımamış olan illere götürdü. Bugün birkaç kelimeyle değinilebilen bu işi yapmak için çok büyük bir örgütlenme gücüne, zafere ve adamlarının savaşma kapasitelerine duyulan çok büyük bir inanca ve yaralıların İspanyolların eline düşmesi halinde öldürülme tehlikesinin olduğu, 19. yüzyılın sonlarında büyük ordu gruplarını yoğunlaştırmak için yeterli kapasite ve hareketliliğe sahip İspanyol ordularının sürekli olarak onu kuşatmaya almaya çalıştığı ve tekrar tekrar onun peşine düşerek rahatsız ettiği, sürekli kayıpların olduğu, çok güç koşullardaki mücadele yılları boyunca gün be gün o işi yapmak için olağanüstü bir komuta gücüne gerek vardı. Marcio, Batı ordusundan ayrılıp Troça'yı geçip hayatını kaybettiği bu bölgeye vardığında temel görevi yerine getirilmiş oldu. Devrim artık Küba toprağının tümüne kök salmıştı. Ama aynı zamanda o sırada taktik olarak İspanyol birliklerinin yeni tarza karşı yurtsever kuvvetlerin beklenmeyen ilerleyişine karşı savaşmayı öğrenmekte ve onun çabasını boşa çıkarmakta olduğu da kesindi. Masyon'un ölümü pratik olarak Batı birliklerinin savaşçı güç olarak şansını bitirdi ve esas olarak bizzat Gomez tarafından yönetilen Las Villas birlikleriyle Calixto Garcia tarafından yönetilen ve mücadelenin temel yükünü taşıyan Doğu birlikleri kaldı. Sonra Maine geldi. Kuzey Amerikalılar geldi. Enmienda Plat geldi. Yaşamımızın karanlık olan ve yeni çarpışmalara hazırlanma, Guiteras, Julio Antonio Melia ve pek çokları gibi mücadelede başarısız olan ve bazen de ölen ülkemizdeki devrimci mücadelelerin tarihini yazmakta olan değişik yurtseverlerin tekrarlanan girişimlerinin 50 yılı geldi. Ama Masio'nun maçetesinin tekrar ortaya koyduğu ama Masio'nun maçetesinin tekrar ortaya çıktığı ve eski boyutunu aldığı bir ana geldik. Bir halkın geçebileceği en çetin deneyimden geçtik. Nükleer yıkımla karşı karşıya kaldık. Düşmanın çok büyük füzeleri, her tipten yıkım silahlarını hazırlamasını seyrettik ve tüm bu silahların Küba'ya nasıl yöneldiğini gördük. Tehditlerini dinledik ve semalarımızı yarıp geçen uçaklarını gördük. Ve Masio'ya yaraşır olan ve Masio, Maximo Gomez'in soyundan olan bu halk titremedi ve tereddüt bile göstermedi. Modern dünya felaketlerin en kötüsüne inanılmaz bir moralle hazırlanan tüm bir halkın olağanüstü manzarasını gördü. İnsanlığın kahramansı büyük mücadele tarihlerinin tümü, abartmaksızın ve aşırı bir şövenizm olduğunu düşünmeksizin, Küba tarihinin bu anlarında özetlenebilirdi. Tüm halkımız bir Masio idi ve belki de belirlenmiş hatları olmayan ve her tarafın cephe olduğu, havadan, karadan, denizden saldırıya uğrayabileceğimiz bir savaşta, bu anda ve mücadelenin bu önemli yerinde sosyalist dünyanın öncüsü görevimizi yerine getirerek ilk savaş hattını savunuyordu. Bu nedenle onun öylesine sevilen deyişleri ve sözleri Kübalıların kalplerinde öylesine derinde yankılanmaktadır. Ve anıtının yanına kazınmış olan şu deyişin hatırlanması zorunlu olmaktadır. Kim Küba'ya sahip olmaya kalkışırsa, şayet mücadele içinde yok olmazsa, onun kana bulanmış toprağının tozunu yutacaktır. Bu Masio'nun ruhuydu ve bu halkımızın ruhuydu. Geçen bu güç anlarda nükleer felaketle aramızda kıl payı kaldığı bu çatışmada ona layık olduk. Bugün gururla onun anısı ve dünyanın önünde bunu gösterebilmekte ve ülkesinin kurtuluşu için mücadele eden bir devrimci örneği olan Masio'nun deyişlerinin her birini tekrar edebilmekteyiz. Bugün aynı inançla insanlığın geleceğine, insanlığın soylu geleceğine, insanlığın sosyalist geleceğine olan aynı ateşli inançla o deyişleri tekrarlayabilmekteyiz. aynı zamanda belki de hafifçe deyişlerini değiştirerek Amerika'da ya da belki de dünyada defedilecek bir sataşma, düzeltilecek bir adaletsizlik olduğu sürece Küba devriminin olduğu yerde duramayacağını, onun ileri gitmek zorunda olduğunu ve bizim içinde yaşamış olduğumuz bu ezilenler dünyasının kötülüklerinin tümünü kendi içinde hissetmek zorunda olduğunu, birkaç yıl önce bizimkisi gibi özgürlük bayrağını kaldıran, sömürgeci güç tarafından katledilen, mahvedilen halkların çektiği acıları kendininkiler saymak zorunda olduğunu tekrar edebiliyoruz. Ve yalnızca bizleri birbirimize bağlayan onca bağın olduğu burada, Amerika'da değil, Afrika'da, Asya'da silahlanmış bir halkın herhangi bir silahı, Masyon'un ya da Maximo Gomez'in maşetesinin sembolü olabilir. Yükselttiği yere halkımız sevgisiyle ve çok büyük anlayışla gitmek zorundadır. Halkımızın geçtiği deneyimden geçen bir halk, dünyanın herhangi bir yerindeki bir haksızlığa karşı kayıtsız kalamaz. Üstelik dünyanın bir yerinde baskıcı güçler halkı katlettiklerinde kayıtsız kalmaya devam ederse Marti'ye yaraşır olamaz. Bunun için bugün büyük kahramanlarımızın o şanlı savaşın savaşçılarının düşüncesini yüksekte tutmaktayız. Ve o düşünceyi kendi düşüncemiz yapmakta ve onu tekrar tekrar yinelemekteyiz. Çünkü onlar sömürüden kurtulmak için insanlığın aynı mücadelesinin evrelerinden başka bir şey değildiler. Çünkü Antonio Masson'un, Marti ya da Gomez'in deyişlerinin tümü bugün emperyalizme karşı mücadelenin bu evresinde uygulanabilir. Çünkü onun tüm yaşamı ve tüm eseri ve yaşamının sonu halkların kurtuluşunun uzun yolu işaretleyen bir direkten başka bir şey değildir. Ve o yolda Küba halkı yürüdü. Ara vermeden sömürgeci güce karşı kanlı mücadele yolunda dünyanın pek çok halkı yürümektedir. Ve gün be gün değişik kıtaların değişik kesimlerinde emperyalizm gerekçelerinin yeterli olmadığı zaman halkın gücünün olduğunu söylemek yeni maşeteler havaya kalkacaktır. Emperyalizm onu bir çarpışmada durdurabilecek, bir an için tasfiye edebilecek, zayıflık anlarından yararlanacak, bazen Kongo'nun tarihsiz kahramanı Patricio Lumumba'nın olayında olduğu gibi saflığından yararlanacak ama hiçbir zaman halkların ilerleyişini durduramayacaktır. Emperyalizmin hayvani hiddeti ve dünyadaki saf olan her şeyi yok etme isteğinin karşısında Marti, Maceo ve Gomez'in bayraklarını kaldıranlar tarafından yöneltilen insanlar ayaklanmaktadırlar. Ve o bayrakların dalgalandığı dünyanın herhangi bir yerine bakışlarımızı ve selamlarımızı yöneltmek zorundayız. Dünkü öfkesinin ve bizi yok etme isteğinin aynısıyla bizi tehdit etmekte olan ve sessizce yeni kurnaz saldırısını hazırlamakta olan emperyalizm karşısında tüm güçlerimizin ve tüm inancımızın silahlarını ortaya koymaktayız. Halkın iradesini temsil eden tüm büyük savaşçılarımızın dönemlerini belirtmekte ve emperyalizmin suratına defalarca fırlatmak için halkımızın kendi tarihi deneyiminin bu son etabında üretmiş olduğu yeni ve son olanı eklemekteyiz. Ya vatan, ya ölüm, kazanacağız. 7 Aralık 1962, Antonio Masson'a saygı eyleminde konuşma. Jose Marti, sevgili yoldaşlar, bugünün çocukları ve delikanlıları, yarının erkek ve kadınları, yarının kahramanları, gerekli olduğunda, silahlı mücadelenin sertliğinde, gerekli olmadığında, egemen ulusumuzun barış içinde inşasındaki kahramanlar. Bugün çok özel bir gündür. Bizler, herhangi bir biçimde devrime doğrudan bir çabayla katmış olduklarımız ve sizler arasında samimi bir konuşma gerektiren bir gündür. Bugün, Jose Marti'nin yeni bir doğum yıl dönümüdür. Konuya girmeden önce sizleri bir konuda uyarmak istiyorum. Birkaç dakika önce, "Yaşasın Che Guevara!" diye bağırıldığını işittim. Ama sizlerden hiçbirinin aklına bugün "Yaşasın Marti!" diye bağırmak gelmedi. Bu iyi değil. Bu, pek çok nedenden dolayı iyi değildir. Çünkü Che Guevara ve bugün mücadele etmiş olan ve onun yönettiği gibi yönetmiş olan insanlar doğmadan önce, Küba halkının harekete geçirdiği tüm kurtarıcılar doğmadan önce Marti doğmuş. Güçlüklere katlanmış ve bugün gerçekleştirmekte olduğumuz ideal uğruna ölmüştü. Üstelik Marti, devrimimizin doğrudan rehberi, yaşadığımız tarihsel fenomenlerin doğru yorumunun yapılması için her zaman başvurulması gereken adam ve sözlerinin ve örneğinin bu ülkede çok önemli bir şey söylemek veya da yapılmak istendiği her sefer hatırlanmasının gerekli olduğu bir adamdı. Çünkü José Martí, Kübalı olmanın ötesindedir. O bir Amerikalıdır. Kıtamızın 20 ülkesinin hepsine aittir ve onun sesi yalnızca Küba'da değil ama tüm Amerika'da dinlenir ve saygı gösterilir. José Martí'nin sözlerini onun yurdunda, onun doğduğu yerde yaşatma onurunu taşımış olmak bizlere düşmektedir. Ancak Marti'ye saygı göstermenin çok yolu vardır. Ona her yıl dinsel bir biçimde doğum tarihini işaret eden kutlamalarda ya da 19 Mayıs 1895 uğursuz tarihinin hatırlatılması ile saygı gösterilebilir. Marti'ye deyişlerini güzel, mükemmel, üstelik her şeyden önce doğru deyişlerini aktararak saygı gösterilebilir. Ama Marti'ye onun ciğerindeki tüm solukla en iyi söyleme biçimi yapmaktır dediğinde yapılmasını istediği biçimde de saygı gösterilebilir ve gösterilmesi gerekir. Bunun için onun yapmak istediği ama siyasal koşullarla sömürge kurşunlarının engellediğini yaparak ona saygı göstermeye çalışıyoruz. Ne herkes ne de çok kişi, belki de hiç kimse Marti olamaz. Ama herkes Marti'yi örnek alabilir ve çabalarımız ölçüsünde onun yolunu izlemeye çalışabiliriz. Onu anlamaya ve onu bugünkü eylem ve yönelimimizde yeniden canlandırmaya çalışabiliriz. Çünkü o, Bağımsızlık Savaşı, Oğuz'un Kurtuluş Savaşı karşılığını bugün buldu. Ve tarihin yazmadığı ama bununla birlikte Apostol'un emir ve kurallarını tam olarak yerine getirmiş olan gizli kalmış alçak gönüllü pek çok kahraman oldu. Bugün size belki de çoğumuzun zaten bildiği bir çocuğu tanıştırmak ve Sierra'nın o zor günlerinin bir anlatısını yapmak istiyorum. Onu tanıyor musunuz, yoksa tanımıyor musunuz? O, isyan ordusunun bir komutanı ve İsyancı Gençler Derneği'nin başkanı komutan Joel Iglesias'tır. Şimdi sizlere o mevkide niçin bulunduğunu ve niçin böylesi bir günde gururla takdim ettiğimi açıklayayım. Komutan Joel Iglesias 17 yaşındaydı. Sierra'ya geldiğinde ise 15 yaşındaydı. Bana tanıştırdıklarında çok küçük olduğundan yaşını itiraf etmek istemedi. O sırada makineli şarjörü, o dönemde kullanmakta olduğum makinalıydı, ile dolu bir çuval vardı ve kimse onu taşımak istemiyordu. Sınamak için görev olarak o çuvalı Sierra Maestra'nın yüksek kırsallarında taşımak üzere verdim. Bugün burada olmam onun çuvalı iyi taşıdığını göstermektedir. Ancak bundan başka pek çok şey daha var. Sizlerin onun yürüdüğü daracık yerde bir ayağının topalladığını görmeye vaktiniz olmamıştır. Sizler onu göremediniz. Sizleri selamlamadığı için iyi duyulmayan kısık sesini duyamadınız. Sizler onun vücudundaki 10 düşman kurşununun yara izlerini ve o ses kısıklığının, o şanlı topallamanın düşman kurşunlarının hatıraları olduğunu, çünkü her zaman çarpışmada en önde ve en büyük sorumluluğunun olduğu mevkilerde bulunurdu, göremediniz. Trajik bir hata nedeniyle az bir süre önce ölen bir asker, ki sonradan komutan olduğunu hatırlıyorum, o komutanın adı Cristino Naranjo idi. Aşağı yukarı 40 yaşlarındaydı. Ve ona komuta eden teğmen, 15 yaşındaki teğmen Joel Iglesias idi. Cristino, Joel'e sen diye hitap ederdi. Ona komuta eden Joel ise siz diye hitap ederdi. Bununla birlikte Cristino Naranjo hiçbir zaman bir emre itaatsizlik etmedi. Çünkü Martin'in yönetimlerini devam ettiren, isyan ordumuzda bir savaşçının ne yaşı, ne geçmişi, ne siyasal çizgisi, ne dini, ne de önceki ideolojisi bizim için önemliydi. Bizim için önemli olan o andaki gerçekler ve onun devrim davasına bağlılığıydı. Bizler aynı zamanda Marty'den eldeki silahların sayısının önemli olmadığını ama önemli olanın alnındaki yıldızların sayısı olduğunu biliyorduk. Joel Iglesias bugün ordunun komutanı olarak taşıdığından başka o dönemde alnında pek çok yıldızı olanlardan biriydi. Bunun için böylesi bir günde onu isyan ordusunun gençlikle ilgilendiğini ve bugün hayatta olan o gençliğe adamlarının en iyisini, savaşçı örneklerinin ve çalışma örneklerinin en iyisini verdiğini bilmeniz için takdim etmek istedim. Çünkü bu şekilde Marty'ye saygı gösterileceğine inanıyoruz. Sizlere bugün bunun gibi pek çok şey söylemek isterdim. Beni anlamanız, elde silahlarla verdiğimiz bugün emperyalist güçlere karşı sürdürdüğümüz ve belki de yarın hala daha ekonomik alanda ya da silahlı alanda sürdürmek zorunda olacağımız bu mücadelenin nedenini yüreklerinizin en derin yerinde hissetmeniz için onları anlatmak istedim. Martin'in deyişlerinin içinde bir tanesi vardır ki inanamıyorum. Apostolun ruhunu hepsinden iyi o tarif eder. Deyiş şöyledir. Her gerçek insan, herhangi bir insanın yanağına vurulan tokadı kendi yanağında hissetmek zorundadır. İsyan ordusu ve Küba devrimi öyleydi. Ve öyledir. Üyelerinin her birisiyle ve bir bütün olarak tümüyle yeryüzünün herhangi bir yerinde bir insanın yanağına vurulan şiddetli bir tokatın ifade ettiği hakareti duyan bir ordu ve bir devrim. Bu, halk için ve halkın çabasıyla yapılan aşağıdan doğmuş, işçi ve köylülerden güç almış, adanın tüm kır ve şehirlerinde işçi ve köylülerin özverisini istemiş bir devrimdi. Ama zafer anında tüm bunları hatırlamayı bilmiştir. Ülkenin fakirleriyle şansımı denemek istiyorum, diyordu Marty. Ve aynı şekilde onun sözlerini yorumlayarak biz de bunu yaptık. Bu noktaya halkla birlikte geldik. Ve halkın istediği yere dek devam etmeye, tüm adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya ve yeni bir toplumsal düzen kurmaya hazırız. Tıpkı Marty'nin korkmadığı gibi, bizlerin de ne sözlerden ne suçlamalardan korkumuz var. Zannedersem 1872 yılının Mayıs ayının birinci gününde Kuzey Amerika işçi sınıfının birçok kahramanının işçi sınıfını ve halkın haklarını savunmak için yaşamlarını verdiğinde Marty heyecanla ve cesaretle o tarihe işaret ediyordu. Ve işçi sınıfının savunucularını dar ağacına göndererek insan haklarını çiğnemiş olanların yüzünü damgalıyordu. Ve Marty'nin o dönem işaret ettiği o 1 Mayıs. O tarihi hatırlamaktan korkan Birleşik Devletler haricinde tüm dünya işçi sınıfının her yıl dünyanın tüm başkentlerinde ve kentlerinde andığı o aynı tarihtir. Marty her zaman adaletsizliklere ilk işaret eden olduğu gibi buna da ilk işaret eden oldu. Tıpkı ilk yurtseverlerle birlikte baş kaldırdığı, tıpkı 15 yıl hapis yattığı, tıpkı özveriye inandığı ve özverisinin gerçek gelecek için ve sizlerin bugün yaşamakta olduğu bu devrimci gerçeklik için gerekli olduğunu bildiği için tüm yaşamının özveriye adanmış bir yaşamdan başka bir şey olmadığı gibi. Marty, bizlere bir devrimcinin ve bir yöneticinin ne özel yaşamının ne zevklerinin olabileceğini, her şeyini halkına, onu seçen, ona bir sorumluluk ve savaş mevkisi veren halkına tahsis etmesi gerektiğini de öğretti. Ve aynı zamanda gündüz ve gece olanaklı tüm saatleri halkımız için çalışmaya adadığımızda Marty'yi düşünüyor ve Apostol'un anısını yaşattığımızı hissediyoruz. Eğer sizlerle bizler arasındaki bu konuşmadan geriye bir şey kalacaksa, eğer sözler gibi yok olup gitmeyecekse, bugün de sizlerin tamamının Marty'yi düşünmesi hoşuma giderdi. Bir tanrı ya da ölü bir şey gibi değil ama Küba'nın yaşamının her yönünde mevcut olan, bizim büyük ve asla çok gözyaşı dökülmeyen yoldaşımız Camilo Cienfuegos'un sesi, hali, tavırları gibi Küba yaşamının her yönünde mevcut olan yaşayan bir varlık gibi düşünülmesi hoşuma gider. Çünkü kahramanlar, yoldaşlar, halk kahramanları halktan ayrılmaz. heykelleri uğruna yaşamlarını verdikleri o halkın yaşamının dışında bir şeye dönüştürülemez. Halk kahramanı yaşayan bir şey olması ve bir halkın tarihinin her anında bulunması gerekir. Camino'muzu hatırladığımız gibi Marti'yi de bugün, bugünün diliyle konuşan ve düşünen Marti'yi de hatırlamak zorundasınız. Çünkü büyük düşünürler ve devrimciler ustadırlar. Dilleri eskimez. Marti'nin sözleri bugün müzelik değildirler. Onlar mücadelemizle bütünleşmişlerdir. Amblemimiz ve savaş bayrağımızdadırlar. Amblemimiz ve savaş bayrağımızdırlar. Benim son tavsiyem Marti'ye kolayca bir tanrıya değil ama diğer insanlardan daha büyük bir insana, diğer insanlardan daha bilgili ve özverili bir insana yaklaştığımızı ve onu düşündüğünüz her sefer bir parça daha onu canlandırdığınız ve onun sizlerin davranmasını istediği gibi davrandığınız, her sefer onu çok miktarda canlandırdığınızı düşünerek yaklaşmamızdır. Marti'nin tüm sevgileri arasında en büyük sevgisinin çocuklara ve gençlere olduğunu, onlara en duygusal ve en hassas sayfalarını savaşçı yaşamının pek çok yılını adadığını hatırlayın. Bitirirken, beni başladığımız gibi ama bu sefer tersine yaşasın Marti, ki zaten yaşamaktadır, ile uğurlamanızı istiyorum sizlerden. 28 Ocak 1960 Jose Marti'ye saygı eyleminde konuşma. 5. ayrımın sonu, sayfa 76.